Ayrım 30, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 379. Didi dikkatimi yeniden kendi üzerine çekerek, ev sahibin evde miydi diye sordu. Geldiğini ya da çıktığını gördü mü? Senin için şahitlik edebilir mi? Bilmiyorum, durun bir dakika. Hayır, yanımda tulip vardı ve tulipin içeri girmesine izin yok. Ama dışarısı çok soğuktu, o yüzden onu arka kapıdan içeri soktum. Dedektif Ow, yani eve geldiğini kimse görmedi dedi. Gizlice girdim çünkü. Peki ya bu sabah? Konuşan yine Warren'dı. Saat 4'te evden çıktım. Sabah 4 mü? Uyuyamamıştım. Ben geceleri çalışıyorum, unuttunuz mu? Spor salonuna gittim. Yani sabah saat 4'te insanlar seni gördü dedi Dedektif Ow. Ama ondan önce gören olmadı. Ellerimi savurup bilmiyorum dedim. Dedektif Warren, evet biliyorsun, görünmemek için elinden geleni yaptın ve başardın da dedi. Dolayısıyla kimse de seni görmedi.
Annemin nerede olduğunu bildiğinizi söylemiştiniz.
Biliyoruz.
Nerede? Dedektif o, annen seni hiç aradı mı Abigail diye sordu.
Ne?
Hayır, benim adım Charlie'in. Charlie, sadece iki isim daha eklemem gerçek adımı bilmediğim anlamına gelmez.
Dedektif O tek kaşını havaya dikmişti.
Ah, sanırım daha bilmediğim pek çok şey var dedi. Annemin nerede olduğunu bilmek istiyorum.
D.D. Colorado'da dedi.
Adresi var mı?
D.D. beni izleyerek bir anlamda var dedi.
İstiyorum o halde.
Merak etme, hiçbir yere gidemez. Durup yorgun gözlerle iki dedektife baktım.
Hapishanede mi? En sonunda bulmuşlar mı diye sordum.
Bir saniye sonra... Hayır, olamaz. Çünkü eğer bulmuş olsalar mahkeme olurdu ve bana bir şekilde ulaşırlardı. Benden şahitlik yapmamı isterlerdi. Beynimin çarkları durmadan işlerken bir süre daha durdum.
Akıl hastanesinde mi? Nihayet hastalığı ortaya çıktı. Kendini ele verdi ve onu hastaneye kapattılar, değil mi?
Dedektif Ow, sence annen deli miydi diye sordu.
Beni yaralıyordu, iki bebeğini öldürdü. Elbette ki deliydi.
Ama hatırlamıyorsun ki, sana neden inanalım? Susup genç dedektife baktım ve en sonunda anladım ki Dedektif Ow'un böylesine dehşete düşmesinin nedeni annemin yaptıkları değil, bendim. O hayatı yaşayıp çok azını hatırlayan, o evde dolanıp da bir portmantoda yaşayıp ölen kardeşlerini kurtaramayan, sonra da ölen kardeşlerinin ismini çalan bir kız olarak beni görmek onu dehşete düşürüyordu. Bütün hayatımı annemi üzeceğim korkusuyla geçirmiştim. Şimdi içimden keşke geriye dönüp bunu gerçekten yapabilsem diye geçiriyorum. Eğer böyle bir şey yapabilirsem hayatımda belki bir kez olsun hatırlanmaya değer bir şey yapıp hayatıma huzur getiren bir şey yaşamış olurum.
Dedektif Warren, annen öldü dedi. Boulder'da kimsesiz biri olarak.
Sanıyorum ki o gece seni bıçakladıktan sonra başka bir isim kullandı.
Ne?
İki dedektif bir an durup gözlerini bana diktiler. Elimi karnımın yan tarafına koydum ve gözlerim kocaman açılırken karnımdaki izin ne olduğunu anladım. İlk konuşan dedektif O oldu.
Ciddi misin sen? Bıçaklandın ve bunu da unuttun, öyle mi?
Hastanedeydim. Apandisitimi ve bir şeyimi daha almışlardı. Doktorların konuştuğunu hatırlıyorum. Omuzlarımı siktim, bu dendi. Gönüllü bir aptal oluşuma kızıyordum.
Doktorların beni ameliyatla açtığını, sonra da dikerek kapattıklarını düşündüm.
Bir kez daha omuzlarımı silktim.
8 yaşındaysanız neler olduğunun ne önemi var ki?
Dedektif Ow başını salladı. Didi boğazını temizledi. Polis tutanaklarına göre evde bir kavga yaşanmış ve senin bıçaklanmanla sonuçlanmış. Annen kaçmış olmalı. Çünkü görünüşe göre 911'i sen aramışsın. Şu anda yapmış olduğum işi düşündüğümde bu beni biraz şaşırtmıştı. Yine de bir insan bazen bildiği bir şeyi bilmeyebiliyordu işte. Doktorlar yaranı diktiler ama annem bir daha hiç bulunamadı. Annenin sürekli yer değiştirmesini de hesaba katarsak oradan hemen kaçmış olmalı. Bunca zaman bulunamayışının sebebi de başka bir isimle yaşıyor oluşu olmalı. Bu yüzden ben de civardaki eyaletlerden başlayarak annenin eşkaline ve yaşına uyan ve sağ kalçasında ananas şeklinde bir doğum lekesi olan bir kadın var mı diye araştırmaya başladım. Federallerin de girişimi sayesinde bilgiler ulusal veri tabanına aktarıldı ve annene benzer birini Colorado'da buldum.
Tabii emin olmak için DNA testi uygulamamız gerekir. Ama aynı doğum lekesinin onda da olmasının yanı sıra vücudunda iki de dövmesi var. Biri Rosalind, diğeri Carter yazısı. İkisi de sol göğsünün üzerine yazılmış.
Ondan nefret ediyorum.
Sözcükler kendime engel olamadan dökülmüşlerdi ağzımdan bir kere. Ama söyledikten sonra da geri almadım.
Bu ne cüret? Önce bebeklerini öldürüyor, sonra da isimlerini kalbinin üzerine yazdırıyor. Ne yani? Bu onları sevdiği anlamına mı geliyor? Onları kalbine yakın tutmayı hak ettiğini mi sanıyor?
Ayağa kalkmış odayı adımlamaya başlamıştım. Ellerimi yumruk yapmıştım. Keşke şimdi karşımda bir kum torbası olsaydı. Bir an yumruğumu alçıpan duvara geçirmek istedim. Şansım yaver giderse tahta bir direğe çarpıp bileğimi kırabilirdim. Bu durumda hiç olmazsa hissettiğim fiziksel bir acı olurdu.
Nasıl ölmüş?
Bilinmiyor. Bulunmadan bir süre önce ölmüş. Bu da kesin ölüm sebebini tam olarak belirlemeyi zorlaştırıyor. Adli tabiplikten yapılan açıklamaya göre aşırı dozda alkolün sebep olduğu bir karaciğer yetmezliği olabilirmiş mesela.
Canı yanmış mıdır? Acı çekmiş midir? Son dakikalarını ıstırap çekerek kahrolarak geçirmiş midir?
Dedektif O'nun gözleri duyduklarıyla kocaman olmuştu. Bana tıpkı donup kalmış gibi bakıyordu. Sonra eğilip
kızgınsın dedi.
Evet hem de çok.
Kendini çaresiz mi hissediyorsun?
Çünkü onu öldüremedim.
Geçmişi değiştirmek ister miydin? Belki geri dönmek. O zaman kardeşlerini kurtarır mıydın?
Evet.
Belki başka çocukları kurtarabilirdin ama onların da tıpkı senin ve kardeşlerin gibi acı çekmesini önleyebilirdin.
Bu doğru değildi. Beni yaraladı, kardeşlerimi boğdu. Kimse bize yardım etmedi. Hiç kimse kılını bile kıpırdatmadı.
Kardeşlerinin boğularak öldürüldüğünü nereden biliyorsun diye sordu dedektif Warren.
Öyle tahmin ediyorum. Kadınlar genelde böyle yapmaz mı, doğru değil mi?
Sırayı alan dedektif O, polis seni hayal kırıklığına uğrattı.
Evet.
Ama şimdi sen de onlarla çalışıyorsun ve pek çok durumda onların da elinin kolunun bağlı olduğunu biliyorsun.
Evet.
Her gece pek çok telefon alıyor olmalısın. Babalarının dövdüğü küçük erkek çocukları, bakıcılarının tacizine uğrayan kızlar. Ne yapabilirsin? Kim ne yapabilir? Sadece isimlerini ve adreslerini alırsın. Hey çocuk, hayatın cehennemden farksız. Dur senin için şuraya bir not düşeyim. Eminim ki her gece eve gittiğinde için içini yemiştir. Harekete geçmemek için kendini zor tutmuşsundur. Eminim ki polis olmadığını, senin elinin kolunun bağlı olmadığını düşünmüşsündür. Silah kullanabiliyor, dövüşebiliyor, koşabiliyorsun. Bir fark yaratabilirdin.
Çok geç, tuzağı görmüştüm. Çok geç, artık susmuştum. Zihnimde hemen geriye doğru giderek onların sordukları soruları ve benim verdiğim cevapları hatırlamaya çalıştım. Ama elbette ki hafızam çok kötüydü ve artık iş işten geçmişti. Dedektif Au hiç ara vermeden tam gaz devam ediyordu.
İlk ne zaman bir pisliğin ortadan kaldırılması gerektiği kararını aldın? Kurbanını nasıl seçtin? Telefon mu geldi yoksa senin dikkatini çeken bir olay mı oldu? Belki de görev başındaki bazı polisler karşılaştıkları durumlardan bahsedip iş konuşurken buldun. Ellerinden ne kadar da az şey geliyor ve canları ne kadar da sıkılıyordu değil mi? Onları dinledin ve bu kez unutmadın. Neyi bilmek istemediğini biliyordun. Annenin evi, dolaptaki saklama kapları, kimsenin sana nasıl da yardım etmek istemeyişi.
Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
Peki sonrasında ne hissettin? Yani en nihayetinde bir çocuğu kurtardıktan sonra kendini çok iyi hissetmiş olmalısın. Bize bunu anlatabilirsin biliyorsun. Yani bizler dedektifiz, biz de insanız. Ne yapmaya çalıştığını, neden yaptığını anlıyoruz.
Kendimi toparlayıp başımı yukarı kaldırdım ve sırtımı dikleştirdim. Dedektif O'nun gözleri beni dikkatle süzüyordu. Kendimi onun gözlerinin içine bakmaya zorladım.
Beni tanımıyorsunuz.
Ah, ben tanımıyorum. Asıl sorun senin kendini ne kadar iyi tanıdığın. Postacı çantamı alarak ben artık gidiyorum dedim.
Kaçıyor musun?
Yakalama kararınız var mı?
Yok sayıyorsun, kaçıyorsun. En iyi yaptığın iş bu nasılsa.
O zamanlar sadece bir çocuktum.
Peki bu olduklarını sen nereden biliyorsun?
Gözlerimi kırpıştırıp çantamın askısını tuttum. Halen gitmeye hazırdım ki birden dedektif O'nun artık benimle değil, Didi ile konuşmaya başladığını fark ettim. Munchausen by proxy sendromunu araştırdım. Daha önce bir annenin dikkat çekmek için bir çocuğunu istismar edip diğerlerini öldürdüğü bir vakaya rastlamamıştım. Ne var ki öğrendiğime göre pek çok olayda anne hamile kaldığında üzerine titreniyor. Bunu dikkat çekmek için kullanıyor. Sonra bebekler doğduğunda onları gecenin bir yarısı boğuyor ve bebeğini ani bebek ölümü sendromundan kaybettiğini iddia ediyor. İşin tuhaf yanı ondan sonra çevredekilerin desteğinin bir yağmur gibi yağması, komşuların hiç durmadan yiyecek bir şeyler getirmeleri. O psikolojik durumdaki birinin buna ne derece ihtiyaç duyacağını bilirsiniz. İnsanlar kendilerini hep bir şey yapmak zorunda hissederler. Ama Munchausen sendromlu bir annenin daha önce hiç bebeğini gizli bir şekilde öldürdüğünü duymamıştım. Bu durumda o her zamanki destek, duygusal haz nerede kaldı? Acaba Charlie'in başka neleri unutmuş olabilir? Kadının yaptığı başka şeyler olmalı. Ben asla... Gözlerimin içine bak Charlie'in. Dedektif O birden masanın etrafından dolanarak yanıma gelmişti. Gözlerimin içine bak ve bana katilin sen olmadığını söyle. Konuşacakmış gibi ağzımı açıp kapadım. Sonra bir kez daha açtım. Bir şey söyledim ama söylemeyi umduğum kelime o değildi. Abigail diye fısıldadım. Ne olmuş Abigail'e? Abigail dedim yeniden üzüntüyle ve elimi sanki birine dokunacakmış gibi uzattım. Oysa karşımda kimse yoktu. Dedektif Warren Charlie'in diyerek söze başladı. Ama onu durup dinlemedim. Yakalama kararları yoktu. Beni tutuklayamazlar, zorla tutamazlardı. Aklımın uzak köşelerinden bir yerlerden bir ses bana bunun son şansım olduğunu söylüyordu. Bir yıllık sıkı bir çalışmanın ardından artık rakiplerimle boy ölçüşebilecek durumdaydım. Sonra döndüm ve kaçtım. 30. Bölüm. Tabii ya, bu konuşmanın üzerine artık onun peşinde olduğumuzu anlamamıştır zaten. Çok üstü kapalı oldu, kusursuzdu. Aramızdaki güveni tazeledi. Eminim ki Charlie'nin dosdoğru eve gidip bizim için birer dostluk bilekliği yapmaya başlamıştır. Sen ne diyorsun diye çıkıştı Didi. Dedektif O suratını ekşitmişti. Toplantı masasından bir sandalye çekip kendini üzerine attı. O suçlu. Öyle olduğunu sen de biliyorsun. Yüzünü görmedin mi? Bana katilin sen olmadığını söyle Charlie'in. Ama yapamadı. Suçsuzum diyemedi. Kahretsin. Şimdi onu takip etmesi için peşine bir devriye aracı takmak zorunda kalacağız. Ama tabii ki bunun için elimizde ne onun suçlu olduğuna dair bir ispat ne de devriye aracının maliyetini karşılayacak bütçe var. İki kere kahretsin. Didi de bir sandalye çekip oturdu. Karton dosya önünde duruyordu. Açmadı. Sabah saat 5'te olay yeri fotoğraflarına bakmıştı. Dün gece Jack'ten ayrı geçirdiği ilk geceydi. İşin tuhafı Didi'nin canını sıkan o minik iskeletler değildi. Pirinç tanesi büyüklüğündeki parmak kemikleri, o minik erkek bebeğin bozulmamış kafatası kemiği, tıpkı sararmış gül yaprakları gibi yığın yığın üst üsteydi. Kız bebek hafiften mumyalaşmıştı. O narin teni buruşarak o minik bedenini sarmalamış, kemiklerinin bozulmadan kalmasını sağlamıştı. İlk bakışta kalıntılar tıpkı uzun siyah saçları olan bir ölüm bebeğini andırıyordu. Ancak yakından bakıldığında bu bebeğin bir zamanlar gerçek bir bebek olduğu anlaşılabiliyordu. 12-18 ay arasında muhtemelen oturup emekleyen, hatta belki de ilk adımını atmış bir bebek. Hayır, Didi'yi etkileyen öldüklerine inanılması güç minik cesetler değildi. Onu etkileyen battaniyelerdi. Kız için uçuk pembe, koyu pembe puanlı bir battaniye, erkek için açık mavi zemin üzerine koyu mavi ayıcıklarla süslü bir battaniye seçilmişti. Christine Grant önce bebeklerini öldürmüş, sonra da onları kendi battaniyelerine sarmıştı. Bu davranışta anneliğe dair bir şey vardı. Son derece iğrenç bir şey vardı. Saatin öğlen bir olmasıyla gecenin yorgunluğu Didi'nin üzerine çökmeye başlamıştı. O dosyayı bir kez daha açmak istemiyordu. Sadece eve gidip Jack'i kucağına almak istiyordu. Dosyayı eliyle itip burnunun kemiğini sıktı ve etrafta yapacak bir şeyler arandı. Dedektif O, bence Abigail O dedi. Didi gözlerini açıp uykulu bir halde cinsel suçlar dedektifine baktı. Ne dedin? Sibol, o dosyayı hatırlıyor musun? Annesi tarafından korkunç bir şekilde ve ayinsel olarak istismar edilen küçük kız çocuğu. Kendini korumak için birden fazla kişilik geliştirmişti, hatırlarsın.
Didi ona bakmaya devam ediyordu.
Sanki Charlie'in de korkunç bir şekilde ve ayinsel olarak istismara uğramış gibi. Belki yine aynı şey olmuştur. Yalnız bu kez ufak bir değişiklikle. Charlie'in ölen kardeşlerinin yalnızca ismini değil, her biri için bir de kişilik eklemiştir benliğine. Yani belki de Abigail diye bahsettiği kişi,
kahverengi gözlü olan bebek.
Gerçek hayatta öyle, evet, ama sonra Charlie'nin annesi onu öldürdü ve Charlie'in Abigail'ı kendi içine aldı. Bir koruyucu kişilik geliştirdi. Sapıkları öldüren Charlie'in değil, Abigail. Bu yüzden kahverengi saçlı, mavi gözlü bir katil kendini Abigail olarak tanıtıp Boston'daki sapıkları bir bir avlıyor. Ah ah ah, bir de not içinde notlar var tabii. Belki de gergin, koruyucu kişilik Abigail notun mükemmel düzgünlükteki günü geldiğinde herkes ölecek kısmını yazıyor. Charlie de içinde bir yerlerde birilerini öldürmenin yanlış olduğunu fark ederek acele bir yazıyla karalarcasına "Yakala beni" kısmını yazıyor. Bu bir yardım çığlığı gibi. İçinde iki farklı mesaj olan tek bir not bence gayet de iki farklı kişiliği temsil edebilir.
Didi genç dedektiften gözlerini alamıyordu, kaşlarını çattı, sonra bakmaya devam etti.
Sanırım Lifetime kanalının bir filminin içine düştük.
Dedektif o omuzunu silkti.
Pek çok kurgu minik bir gerçekle başlar. Çoklu kişilik rahatsızlığı bilindik ve de teşhis edilebilir bir hastalıktır. Ayrıca bir notun içinde başka bir not olmasının başka bir açıklamasını yapabilir misin?
Belli ki Charlie'in kendini klonlamış, Boston'da pedofilleri öldürüp kendini Abigail olarak tanıtıyor.
Didi bunu düşündü. Hayır, bak sana ne diyeceğim. Neden Charlie'ni arayıp akıl sağlığı testi yapmak için onu nazikçe yeniden merkeze davet etmiyorsun? Senden ne kadar hoşlandığını düşününce...
Oh, kibar davranmanın işe yaramadığı ortadaydı, dedi ısrarla.
Gerçekten mi? Kibar olmayı ne zaman denedin ki?
Ah yapma, bunu bana cadılar kraliçesi mi söylüyor?
Cadılar kraliçesi mi?
Hey, ben olsam bunu iltifat kabul ederdim.
Hey, ediyorum o halde. Ama bir gerçek var ki o da bu toplantıyı yaparken ki asıl stratejimizin kızı ürkütmemek olduğuydu. Ortak soruşturmacılar olarak birbirimizi desteklememiz gerekiyordu, ihanet etmemiz değil.
Dedektif O dümdüz bir ses tonuyla işe yaradı dedi, çatırdamaya başladı bile. Sen de duydun, dün geceki cinayet için mazeret sunamadı. Ve evet, kendini çaresiz hissediyor ve diğer çocukları kurtarmak istiyor. Çünkü polisler bu konuda bir şey yapamıyor falan filan. Bize anlatmak istedi. Sadece onu bu gerçeği içinde tutmaktansa bize söylemesi gerektiğine inandırmamız gerek.
Didi çok inanmasa da belki de diyerek mırıldandı. Eline bir kurşun kalem alıp silgisini akça ağaçtan yapılma masanın cilalı yüzüne vurmaya başladı. Sesli düşünerek, eğer geçmişi Charlie'yi katil ettiyse, geçmişinde yaşadığı başka ne onu aynı zamanda hedef haline getirmiş olabilir?
Ne demek istiyorsun?
Demek istiyorum ki elimizde tek bir kişiye çıkan iki dosya var. O kişi de Charlie'in Rosalind Carter Grant. İşin kafa karıştıran kısmı, bir dosyada bir dizi cinayetin failiyken, bir diğerinde potansiyel kurban rolünde. Kendi ölümü için geri sayım yaparken şehirdeki pedofilleri de öldürüyor. Burada çılgınca bir mantık var ama hala çözebilmiş değilim.
Arkadaşlarının ölümünün geçmişiyle bir ilgisi yoktur belki.
Didi tek kaşını havaya kaldırdı. Yani psikopatlara doğal olduğu için saldırdığını mı düşünüyorsun? Önce annesi, sonra da sevdiklerini elinden alan sıradan bir yabancı.
O omuzlarını silkti. Annesinin gerçekten öldüğüne emin misin?
Kadının göğsünde yazan Rosalind ve Carter dövmeleri kesin sonuç gibi. Yani aynı yaş ve tarife uyan başka kimliği belirsiz kişiler de olabilir. Hatta belki de aynı ananas şeklindeki doğum lekesini taşıyanlar da vardır. Ama aynı yaş, eşkal, doğum lekesi ve ölen iki bebeğin adını taşıyan dövmesi olan.
Tamam tamam, anne ölmüş. Pekala, Charlie'nin ne dediğini hatırlasana. Ailedeki herkes bu kadar normalken annem neden bir kaçık? Ama eğer Charlie Boston'da cinsel sapıkları ortadan kaldıran bir katilse demek ki o da normal değil, öyle değil mi?
Dedi, yani belki teyze de normal değildir diye mırıldandı.
Bir ailede cinayet işleyen iki manyak varsa neden bir üçüncüsü olmasın ki? İnsan böylelerinin aile toplantılarında ne konuştuklarını merak etmeden duramıyor.
Bir keresinde içinde seri katil olan iki erkek kardeşin olduğu bir ailenin hikayesini okumuştum. İkisinin de sebebi birbirlerinden bağımsızdı. İki farklı cinayet suçlusu.
Bir ölüm ekibi gibi çalışan kuzenlerin oluşturduğu birçok dosya var. Bu yüzden bence kesinlikle bu işin aile ağacıyla bir ilgisi var.
Didi sandalyesini geriye doğru iterken teyzeyi araştıracak mısın diye sordu.
Teyzenin geçmişini araştıracağım. O da şehirde olduğuna göre belki yüz yüze bir görüşme bile ayarlanabilir. Sen ne yapacaksın?
Eve gidip biraz uyuyacağım. Didi duraksadı. Teyzenin sorgusunda o da bulunmak istiyordu. Ama yine de gözlerini güçlükle açık tutuyor ve ipe sapa gelme saçma şeyler düşünmeden edemiyordu. Ki bu da yardımcı olmaktan çok işleri zorlaştırıyordu. Kendi ekibine bu dosyanın bir depar değil, uzun bir maraton olduğunu hatırlatmıştı. O yüzden belki de şimdi bu hatırlatmaya sadık kalması gerekiyordu. Ne ilginçti. Ayrıca yarının ayının 21'i olduğunu da unutmamak gerekti. Oyun günü gelip çatmıştı işte. Hiç şüphe yok ki oyun günü dinç olmak istiyordu. Didi kararını yüksek sesle söyleyerek önce birkaç saat uyuyacağım, sonra da Jack'i crash'tan alacağım dedi.
Ofise geri dönecek misin?
Belki, akşam yemeğinden sonra. O zamana kadar belki el yazısı uzmanı bize dönüş yapar. Hatta belki Phil ve Neil de üçüncü kurbanın ailesinden edindikleri raporu getirmiş olurlar. Ah, bu arada Grosvenor polisinin Charlie'nin silahına el koymalarını sağlayacağım. En azından elimizde kesin bir şeyler olsun.
Didi ayağa kalkıp saatine baktı. Charlie Grant'ın çok fazla zamanı kalmadı.
Doğru diyerek ona katıldı. O çok kalmadı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 392.